Ayrım 6, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 82. Uğursuzluk getiren nesneler. Herkes bilir ki kurbağaya, ağaç gölgesine basmak, merdiven altından geçmek, ters oturmak, ters yatarak uyumak, çatı altında şemsiye açmak, dişleri saymak ya da ayna kırmak uğursuzluk getirir. Ama futbolun egemenliği altındaki bölgelerde bu listeye birçok eklemeler yapılmıştır. 1986 ve 1990 Dünya Kupalarında Arjantin takımının teknik direktörü uğursuzluk getirdiği gerekçesiyle oyuncuların tavuk eti yemesini yasaklamıştı. Bunun yerine onları bolca ürik asit üreten dana eti yemeye zorluyordu. Milan'ın sahibi Silvio Berlusconi, futbolcuları kötü yönde etkilediği, ayaklarını kilitlediği gerekçesiyle seyircilerin Milan'ın geleneksel marşını söylemelerini yasakladı ve 1987'de yeni bir marş bestelenmesini emretti. Yeni marşa Milan dei Nostri Cuori adı verildi. Kolombiya takımının dev zenci oyuncusu Freddy Rincon, 1994 Dünya Kupası'nda hayranların hayal kırıklığına uğrattı. Çok isteksizce oynadı. Sonradan anlaşıldı ki bunun nedeni isteksizlik değil, aşırı korkuydu. Kolombiya kıyılarındaki köyünden bir tumaco falcısı ona gelecekten haber vererek turnuvanın sonuçlarından söz etmiş ve çok dikkatli olmazsa bir bacağını kırabileceğini söylemişti. Topu kastederek o benekli nesneye dikkat et demişti. Sarılık ve kana da dikkat et diyerek hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarını kastetmişti. 1994 Dünya Kupası arifesinde İtalyan uzmanlar gizli bilinlerin ışığında ülkelerin kupayı alacağını garanti etmişlerdi. İtalyan Büyücüler Derneği, kara büyünün etkisileri Brezilya'nın zaferini imkansızlaştıracaktır diyerek basına bunu garanti etti. Sonuç ne yazık ki bu kurumun saygınlığına gölge düşürdü. Tılsımlar ve dualar. Birçok oyuncu sahaya sağ ayakla ve haç çıkartarak girer. Boş kaleye sağ taraftan yanaşıp gol atanlar ya da direktörü öpenler de vardır. Bazıları ise çime dokunup ellerini ağızlarına götürürler. Futbolcuların boyunlarında bir madalyon ya da bileklerinde onları koruyan sihirli bir şerit taşıdıkları sıkça görülür. Penaltı atışında top yolunu şaşırırsa bunun nedeni birinin topa tükürmüş olduğudur. %100 atılacak bir gol kaçırılmışsa bunun nedeni bir büyücünün rakip kaleyi kapatmış olmasıdır. Kaybedilse bunun nedeni de oyuncunun son zaferde giydiği formasını birine hediye etmiş olmasıdır. Arjantinli kaleci Amadeo Carrizo, gölgede ve güneşte hiç kim çıkarmadığı beresinin uğruyla yenilmez kalesini 8 maçtır koruyordu. Bu bere çevredeki gol şeytanlarını kaçırıyordu. Bir akşam üzeri Boca Juniors takımının oyuncusu Angel Clemente Rojas bereyi ondan çaldı. Carrizo tılsımından yoksun kalarak 2 gol yedi ve River takımı maçı kaybetti. Bir İspanyol futbol kahramanı olan Pablo Hernández Coronado, Real Madrid'in sahasını genişlettikten sonra 6 yıl boyunca şampiyonluk yüzü göremediğini anlattı. Uğursuzluk bir taraftarın sahanın ortasına bir diş sarımsak gömüp büyüyü bozmasına dek sürdü. Barcelona kulübünün ünlü oyuncusu Luis Suarez uğursuzluğa inanmıyordu. Ama buna karşın yemek yerken şarabı döküldüğünde birkaç gol atacağını biliyordu. Rakip takımı bozguna uğratmalar için kötü ruhları yardıma çağıran taraftarlar rakip sahaya tuz dökerler. Onları korkutmak için kendi takımlarının sahasına avuç dolusu buğday ya da pirinç kırıntıları serperler. Bazıları mumlar yakar, toprağa içki serperler ya da denize çiçekler atarlar. Bazı taraftarlar ise Nasıryeli İsa'dan ve yanarak, boğularak ya da kaybolarak ölen kutsal ruhlardan oyuncuları korumalar için yardım dilerler. Birçok yerde de Aziz George'un ve onun Afrikalı ikizi Ogum'un mızraklarının nazara karşı birebir olduğu kanıtlanmıştır. İyilikler karşılıksız kalmaz. Tanrılar tarafından gözetilen taraftarlar, kulüplerin bayrağına sarılı olarak dizleri üzerinde yüksek tepelerin yokuşlarına tırmanırlar ya da günlerin geri kalan kısmını daha önce adamış oldukları kadar tespih çekerek geçirirler. 1957'de Botafogo kulübü şampiyon olduğunda Didi, soyunma odalarına uğramadan sahanın üzerindeki formasıyla çıktı, koruyucu azizine verdiği sözü yerine getirmek için Rio de Janeiro kentinin bir ucundan öbürüne yürüyerek gitti. Ama bu ilahi güçler bazen başı uğursuzluklarla dertte olan futbolcuların ihtiyacı olduğunda yardımına koşacak zamanı bulamazlar. Meksika takımı 30 Dünya Kupası'na kötümser tahminlerin sıkıntısı içinde gelmişti. Fransa'ya karşı oynanacak maçın arifesinde Meksikalı antrenör Juan Luque de Sorolagna, Montevideo'daki otellerinde toplanmış olan futbolculara bir moral konuşması yaptı. Onlara Guadalupe Meryem'in kendi topraklarında Tepeyac Tepesi'nde onlar için dua ettiğini söyledi. Anlaşılan antrenör, Guadalupe Meryem'in icraatları hakkında yanlış bilgilendirilmişti. Evdeki hesap çerçeveye uymadı ve Fransa'dan 4 gol yiyen Meksika şampiyonada sonuncu oldu. Erico. Çuka Savaşı'nın ortasında Bolivyalı Paraguaylı köylüler ölümle burun buruna yaşarken Paraguaylı futbolcular ülke sınırları dışında Futbol oynayıp kuş uçmaz, kervan geçmez çöllerde savunmasızca helak olan yaralılar için para topluyorlardı. Arsione Erico, Buenos Aires'e bu amaçla gelmişti ama orada kaldı. Bu Paraguaylı, Arjantin liginde bütün zamanların en büyük golcüsü oldu. Erico, her sezonda 40'tan fazla gol atıyordu. Onun bedeninde gizli bir elastikiyet vardı. Hiç gerilmeden, inanılmaz bir şekilde sıçrıyor, kafası kalecinin ellerinden daha yukarıya yükseliyordu. Bacakları en hareketsiz olduğu anda aniden büyük bir güçle topa vuruyordu ve gol atıyordu. Erico'nun gözde hareketi topuk pasıydı. Futbol tarihinde ondan daha isabetli topuk pası veren futbolcu görülmemiştir. Erico gol atmadığı zamanlarda goller arkadaşlarına tepsi içinde sunardı. Cotulio Castillo ona bir tango ithaf etti. Senin gibi yiğit 1000 yılda geçse gelemez. Kimse senin gibi topuk ve kafa pası veremez. Her yaptığını bir balet zarafetiyle yapar Erico. Fransız yazar Paul Morand onu top oynarken gördüğünde bu Nijinsky'nin ta kendisi demişti. 38 Dünya Kupası. Max Feiler sarı humma aşısını bulmuştu. Renkli fotoğraflar henüz ortaya çıkıyordu. Walt Disney, Pamuk Prenses'i ilk kez gösterime sokuyordu. Einstein, Alexander Nevsky'yi film haline getiriyordu. Harvard'da bir profesör tarafından yeni icat edilmiş olan naylon, paroşüte ve kadın çorabına dönüşüyordu. Arjantinli şairler Alfonsina Storni ve Leopoldo Lugones intihar ediyorlardı. Lázaro Cárdenas, Meksika'da petrolü millileştiriyor ve batılı güçlerin ambargolarına ve öbür tedbirlerine karşı koyuyordu. Orson Welles, Marsların Amerika'yı işgal ettiğini uyduruyor ve bunu radyo haberi olarak verdirip bazılarını çok korkutuyordu. Standard Oil, Amerika Birleşik Devletleri'nin Meksika'yı gerçekten işgal etmesini istiyor ve böylelikle kötü örnek teşkil edebilecek Cárdenas'ın cüretkarlarının cezalandırılmasını istiyordu. İtalya'da ırk manifestosu kaleme alınıyor, Yahudi karşıtı saldırılar başlıyordu. Almanya, Avusturya'yı işgal ediyordu. Hitler, tüm enerjisini Yahudi avına ve toprak işgaline harcıyordu. İngiliz hükümeti, yurttaşlarına zehirleyici gazlardan nasıl korunacaklarını öğretiyor ve yiyecek stoklamalarını söylüyordu. Franco, İspanya Cumhuriyeti'nin son kalelerini de kuşatıyor, Vatikan'da onun kurduğu hükümeti tanıyordu. Sartre, bulantıyı yayımlarken, César Valéjo Paris'te belli bir sığınak altında ölüyordu. Orada, Paris'te Picasso dönemin rezaletini duyuran Guernica'yı sergilerken, pusuda bekleyen savaşın gölgesinde dünya futbol şampiyonalarının üçüncüsünün açılışı yapılıyordu. Colombe Stadyumunda Fransa Cumhurbaşkanı Albert Lebrun açılışı yaptı, topa vurmak istedi ama ayağı yere geldi. Önceki bu da bir Avrupa şampiyonası niteliğindeydi. 38 Dünya Kupası'na yalnızca 12 Amerika ülkesi ve 11 Avrupa ülkesi katıldılar. O dönemde henüz Hollanda'nın etkisindeki Endonezya karması dünyanın öbür bölgelerinin tek temsilcisi olarak Paris'e geldi. Almanya, topraklarına yeni katmış olduğu Avusturya'nın 5 futbolcusunun takımını aldı. Bu şekilde kuvvetlendirilmiş Alman takımı, oyuncuların boynunda gamal haçlarla ve öbür Nazi sembolleriyle yenilmez bir havayla sahaya çıktı. Ama mütevazı işsizlik karşısında tökezleyip düştüler. Almanya'nın bu yenilgisi, New York'ta zenci boksör Joe Louis'in Alman şampiyonu Max Schmeling'i darmadağın ederek üstün ırk kavramını önemli bir darbe vurmasından birkaç gün önce meydana geldi. Buna karşın İtalya, önceki şampiyonadaki başarısını tekrarlayabildi. Mavi beyaz formalı takım, yarı final karşılaşmasında Brezilya'yı yendi. Kuşkulu bir penaltı oldu ama Brezilyalılar boşuna itiraz ettiler. 1934'teki gibi yine bütün hakemler Avrupalıydı. Sonra İtalya'nın Macaristan ile oynayacağı final günü geldi. Mussolini için bu zafer bir ülke sorunuydu. Karşılaşmadan bir gün önce İtalyan futbolcular Roma'dan faşist lider tarafından imzalanmış 4 kelimelik bir telgraf aldılar. Ya galibiyet ya ölüm. Ölmelerine gerek kalmadı. Çünkü İtalya maçı 4-2 aldı. Ertesi gün futbolcular Duce'nin katıldığı kutlama törenlerine askeri üniformalarıyla geldiler. Günlük gazete La Gazzetta dello Sport onlara şu şekilde övgüler yardırdı. Bu, faşist sporun ırk bazında elde ettiği büyük bir zaferdir. Bir süre önce İtalya resmi basını Brezilya'ya karşı aldıkları galibiyeti şu sözlerle kutlamıştı. Zencilere kaba kuvveti karşısında İtalyan zekasının zaferini kutluyoruz. Bu arada uluslararası basın turnuvanın en iyi oyuncularını seçti. Onlar arasında Brezilyalı iki zenci futbolcu Leonidas ve Domingos de Gua da vardı. Leonidas attığı 8 golle gol kralı olmuştu. Onu 7 golle Macar Sizen Zingeller izliyordu. Leonidas'ın gollerinden en güzeli çıplak ayakla Polonya'ya attığı goldü. Leonidas bardaktan boşanırcasına yağmurun altında sahanın çamurunda ayakkabısını kaybetmişti. Meazza'nın golü. 38 Dünya Kupası'ydı. Yarı finallerde İtalya ve Brezilya ölüm kalım savaşı veriyorlardı. İtalya'nın forveti Puyol aniden kurşun yemiş gibi yere düştü ve hareket ettirebildiği tek parmağıyla Brezilyalı defans oyuncusu Domingos de Goa'ya işaret etti. Ona inanan İsviçreli hakem düdüğünü çalarak penaltı verdi. Bu arada Brezilyalıların itirazları gittikçe yükseliyor ve Piola üzerindeki tozları silkelerek yerden kalkıyordu. Giuseppe Meazza topu penaltı noktasına yerleştirdi. Meazza takımın jönüydü. Bu süslü, havalı ve zarif oyuncu tıpkı boğa güreşlerinde son vuruşu yapmaya hazırlanan Matador gibi meydan okuyan bir adayla kalecinin karşısında başını kaldırdı. Birer el gibi bilge ve esnek olan ayakları asla hata yapmazdı. Ama Brezilyalı kaleci Walter penaltıları kurtarmasıyla ünlüydü ve kendine güveniyordu. Meazza gerildi ve tam topu vuracağı sırada pantolonu düştü. Halk dona kaldı. Hakem neredeyse düdüğünü yutuyordu. Ama Meazza durmaksızın bir eliyle pantolonunu yakaladı ve gülmekte olan kaleciyi yendi. İşte İtalya'yı şampiyonluk maçına taşıyan bu gol oldu. Leonidas, bir sineğin cüssesinin hızına sahipti ve en az bir sinek kadar muzdurdu. 1938 Dünya Kupası'nda Fransız Match dergisinin muhabiri onun altı bacağı olduğunu iddia etti ve bir insanın bu kadar çok bacağı olmasının kara büyü işi olduğunu düşündü. Fransız muhabir daha da ileri giderek Leonidas'ın bu ayakların metrelerce uzayabildiği, katlanabildiği ve hatta düğümlenebildiği konusunda da uyarılarda bulunduğumu tam hatırlayamıyorum. Leonidas da Silva sahaya 40 yaşındaki Arthur Frederich'in futbol yaşamına son verdiği gün çıktı ve bu üstadın asasını devraldı. Bir süre sonra adı sigara ve çikolata markası olmuştu bile. Bir sinema yıldızından daha fazla mektup alıyordu. Mektuplarda ondan bir resim, el yazısı ya da iş istiyorlardı. Leonidas sayısını tam olarak bilmediği birçok gol attı. Bazılarını atarken havaya sıçrıyor ve havadaki topa baş aşağı pozisyonda arkaya doğru vuruyordu. Öbür bir deyişle Brezilyalıların bisiklet adını verdikleri rövaşat hareketinin ustasıydı. Leonidas o kadar güzel goller atardı ki çoğu kez golü yiyen kaleci bile ayağa kalktığında onu kutlardı. Domingos. Doğuda Chilseddi, batıda Domingos de Goya. Futbol tarihinde onun kadar sağlam bir defans oyuncusu görülmemiştir. Domingos, dört kentte, Rio de Janeiro, San Pablo, Montevideo ve Buenos Aires'te şampiyonluk zevkini tattı, halk ona tapıyor ve o oynadığı zaman stadlar doluyordu. Savunma oyuncuları önceleri hücum oyuncularına sinek gibi yapışırlar, toptan da bir an önce kurtulmak için ayaklar yanmışçasına topu ileri atarlardı. Domingos ise tersine rakibinin geçmesine izin verir, bu arada topu rakibinden çalar ve sonra topu ceza sahasına çıkarmak için kullanabileceği sürenin tümünü kullanırdı. Şaşmaz bir stili vardı. Bütün bunları ıslık çalarak ve başka taraflara bakarak yapardı. O, suratı hiç sevmez, ağır çekimde oynardı. Gerilim uzmanıydı ve yavaş oynamaktan zevk alırdı. Onun yaptığı gibi toptan yavaş yavaş ve istemeyerek ayrılma, ceza sahasından sakin bir şekilde çıkma sanatına Domingos Vari adı verildi. Domingos, toptan ayrılmayı hiç sevmezdi. Domingos ve top. İşte her şeyin borçlu olduğum top burada. Ona ya da onun kardeşlerine borçluyum her şeyimi. Öyle değil mi? Bu aileye minnet duyuyorum. Dünya üzerindeki maceramda benim en büyük desteğim top oldu. Çünkü o olmadan kimse futbol oynayamaz. Ben Bangu fabrikasında çalışmaya başlamıştım. Çalıştım ta ki bu güzel kız arkadaşımı bulana kadar. Ben onunla çok mutlu oldum. Bütün dünyayı tanıyorum, çok yolculuk yaptım, çok da kadın tanıdım. Sahi kadınlar hoş varlıklar değil mi? Bu cümleleri bana Roberto Moura nakletmiştir. Atilio'nun golü. 1939 yılıydı. Montevideo'nun nasyonel takımı ve Buenos Aires'in Boca Juniors takımı 2-2 berabereydiler ve karşılaşma bitmek üzereydi. Nasyonel takımın oyuncuları saldırıyorlar, Boca takımın oyuncuları ise kendi sahalarına kapanmış direniyorlardı. Bu arada top Atilio'ya geldi, kalabalığın orasına daldı ve kendisine sağ tarafta bir boşluk buldu. Sahayı bir baştan bir başa kat etti. Atilio şiddetli darbeler alışıktı, ona sürekli vuruyorlardı. Yara izleriyle dolu bacakları adeta bir harita yandırıyordu. O akşam üzere gole giden yolda Ancelotti ve Suarez'den şiddetli tekmeler yedi. Ama iki kez onlardan sıyrılmayı başardı. Bu arada Valisso onun formasını yırttı. Bir kolundan yakalayıp çekti ve ona hatırı sayılır bir tekme attı. İri yarı Ibanez tüm heybetiyle önüne dikildi. Ama top Atilio'nun bedeninin bir parçası gibiydi. Oyuncuları bezden oyuncaklarmış gibi havaları savuran bu hortumu hiç kimse durduramıyordu. Sonunda Atilio toptan ayrıldı. Korkunç vuruşu fileleri titretti. Hava borut kokuyordu. Baka takımının oyuncuları hakemin çevresini sararak kendi yapmış oldukları faullerden dolayı golü iptal etmesini istiyorlardı. Hakem onlara kulak asmadı ve oyuncular öfke içinde sahayı terk ettiler. Her mükemmel öpücük tek olmak ister. Birçok Arjantinli ellerini kalplerin üzerine koyarak o golü Racing takımının sol açığı çarpık Enrique Garcia'nın attığına yemin ederken birçok Uruguaylı da böyle bir golü Peñarol takımının forveti Pedro Lago'nun attığına yemin ederler. Belki öyle, belki böyle olmuştur. Belki de ikisi birlikte atmışlardır. Yarım yüzyıl kadar önce Lago de Garcia mükemmel bir gol atmıştı. Bu gol öyle bir goldü ki rakiplerin öfkeden ve hayranlıktan adeta felce uğratmıştı. Rakip takım oyuncuları topu filelerden aldılar ve ayaklarını sürüyerek yavaş yavaş santraya doğru geldiler. Böylece yerden toz kaldırarak adeta bu mükemmel hareketlerin izlerini silmek ister gibiydiler. Makina. 1940'ın başlarında Arjantin River Plate kulübü bütün zamanların en iyi futbol takımlarından birini kurmuştu. Birkaç tanesi giriyor, ötekiler çıkıyor, hepsi yükseliyorlar, hepsi iniyorlar diye açıklıyordu takımının kurucularından biri olan Carlos Puselli. Oyuncular kendi aralarında sürekli bir rotasyonla yer değiştiriyorlardı. Savunma oyuncuları ileriye çıkıyor, hücum oyuncuları ise savunmaya katılıyorlardı. Hem tahtada hem sahada diyordu Puselli. Bizim taktik şemamız geleneksel olan 1-2-3-5 değil, 1-10'dur. Her biri her pozisyonda oynasalar da ilerideki oyuncular biraz daha fazla dikkat çekiyorlardı. Munoz, Moreno Pedernera, Labruno ve Lusto yalnızca 18 maçta bir araya geldiler. Ama bir tarih yazdılar. Ve hala herkes onlardan söz ediyor. Beşi de ıslıklarla anlaşarak adeta gözü kapalı oynuyorlardı. Islık çalarak sahada kendilerine yol açıyorlar. Yine ıslık çalarak onların peşinden hiç ayrılmadan bir köpek gibi mutlu bir şekilde onları takip eden topu çağırıyorlardı. Halk hareketlerinin şaşmazlığı yüzünden bu efsanevi takıma makine adını verdi. Doğrusu bir yakıştırma pek isabetli sayılmazdı. Top oynamaktan zevk alan, hatta bu yüzden gol atmayı bile unutabilen bu savunma oyuncularının mekanik sözcülüğünü çağrıştırdığı soğuk havayla hiç ilgileri yoktu. Onlara cefa şövalyeleri adını verenler daha doğru bir ad bulmuşlardı. Çünkü bu adamlar gol atıp karşı tarafı rahat bırakmadan önce onların ağızlarından girip burunlarına çıkarak analarından emdikleri sütü burunlarından getiriyorlardı. Moreno. Meksika filmlerindeki jönler olan benzerliği nedeniyle ona El Charro diyorlardı. Ama o Buenos Aires'te dere kıyılarındaki haralardan geliyordu. Jose Manuel Moreno, River takımının en sevilen oyuncusuydu. Rakiplerini yanıltmaktan zevk alırdı. Korsan bacakları buradan sıçrayıp öteki tarafa gider, haydut kafası ise direklerden birine gol sözü verir ama topu öbürüne yollardı. Rakip oyunculardan biri onu bir tekmeyle yere serdiğinde Moreno şikayet etmeden ve yardım istemeden kalkar, canı ne kadar yanmış olursa olsun oyuna devam ederdi. Çok gösterişli, gururlu ve kavgacıydı. Karşı takım taraftarlarıyla ve ona tapan ama River kaybettiğinde ona hakaretler yağdırmak gibi kötü bir alışkanlığı olan kendi takımının taraftarlarıyla da tekme tokat kavga edebilecek biriydi. Milango dansına düşkün olan bu arkadaş canlısı futbolcu Buenos Aires gecelerinin aranılan bir simasıydı. Moreno'yu güzel kadınların kollarında ya da bar köşelerinde sabahlardı. Tango en iyi antrenmandır derdi ve sözlerini ritim var, ritmi bir anda değiştirmek var, bedeni kullanmak var, hem insanın beli ve bacakları da çalışıyor diye sürdürürdü. Pazar günleri maçtan önce bir koca tabak tavuk yiyip bir kişi kırmızı şarap bitirirdi. River takımı yöneticileri ondan bir sporcuya yakışmayan bu kötü hayattan vazgeçmesini istediler. O da elinden geleni yaptı. Bir hafta boyunca erken yattı, sütten başka bir şey içmedi. Sonra da sahaya çıkıp hayatının en kötü maçını oynadı. Soyunma odasına döndüğünde takımdan uzaklaştırıldığı haberini aldı. Arkadaşları bu iflah olmaz akşamcıya destek olmak amacıyla greve gittiler. River takımı 9 maçın yedek oyuncularla oynamak zorunda kaldı. Onu övmek isteyenler şöyle derler. Moreno, futbol tarihinin en uzun ömürlü oyuncularından biridir. Arjantin'in, Meksika'nın, Şili'nin, Uruguay'ın ve Kolombiya'nın değişik birinci lig takımlarında 20 yıl boyunca oynadı. 1946'da Meksika'dan döndüğünde River takımının taraftarları onu tekrar görebilmek için stadı doldurdular. Taraftarları tel örgüleri yakarak sahayı işgal ettiler. 3 gol attı ve sahadan hayranların omuzlarında çıktı. 1952 yılında Montevideo'nun nasyonel kulübünden önemli bir teklif aldı. Ama o Uruguay'ın başka bir takımı olan Defensor'da oynamayı tercih etti. Bu küçük bir takımdı ve ona iyi bir ücret ödeyecek durumda değildi. Ama Defensor'da arkadaşları vardı. O yıl Moreno, Defensor'u küme düşmekten kurtardı. 1961 yılında futbol hayatını bitirmişti ve Kolombiya'nın Medellin takımını teknik direktörlüğünü yapıyordu. Medellin takımı Arjantin'in Boca Juniors takımıyla oynuyor ve kaybediyordu. Oyuncular bir türlü kalenin yolunu bulamıyorlardı. Bu durumda 45 yaşındaki Moreno üzerini değiştirdi, sahaya çıktı. Ve Medellin onun attığı 2 golle maçı kazandı. 6. ayrımın sonu, sayfa 97.